Ayrım 7.
10. bölüm. Hüzün, melankoli, tristes. Arapça kökenli hüzün kelimesi Kur'an'da bugün Türkçe'de kullanılana yakın bir anlamda 2 ayette, ayrıca hazen şeklinde 3 ayette daha geçiyor. Hazreti Muhammed'in karısı Hatice ile amcası Ebu Talib'in öldüğü yıl için senetül hüzn, yani hüzün yılı denmesi, kelimenin ruhsal tarafı ağır basan bir kayıptan kaynaklanan bir duyguyu anlattığını kanıtlıyor. Okuduklarım, kelimenin bir kayıpla onun yarattığı ruhsal acı ve kederle ilgili anlamının daha sonraki yüzyıllarda İslam tarihinde bir küçük düşünsel çatlamaya yol açtığını, iki temel görüşün öne çıktığını sezdiriyor. Hüzün dediğim duygunun dünyaya, maddi çıkar ve zevklere fazla bağlanmanın bir sonucu olduğunu ima eden birinci görüş, eğer bu geçici dünyaya fazla kafayı takmasaydın, yani gerçek, iyi bir Müslüman olsaydın, zaten bu dünyadan kaynaklanan kayıplarla fazla ilgilenmezdin, diyor bize. Tasavvuf kaynaklı ikinci görüş ise kelimenin anlamı ve bu kayıp ve acı duygusunun hayattaki yeri konusunda daha olumlayıcı ve anlayışlı. Tasavvufi görüşe göre hüzün, Allah'a yeterince yakın olamamaktan, bu dünyada Allah için yeterince bir şey yapamamaktan ileri gelen bir eksiklik duygusundan kaynaklanıyor. Gerçek bir tasavvuf yolcusu, mal, mülk hatta ölüm gibi dünyevi dertlere kafayı takamayacağına göre, ona acı veren yokluk, kayıp ve yetersizlik duygusunun Allah'a yakınlaşamamak, ruhsal hayatında derinleşememek gibi bir yanı olmalı. Hatta bu nedenlerden hüznün varlığı değil, yokluğu bir eksikliktir. Hüzünlenmemeyi bir hüzün nedeni sayarak, yeterince üzülemediği için üzülerek kendi mantığının sonuna kadar giden bu anlayış, İslam kültüründe hüzne kalıcı bir itibar verdi. Kelimenin son 2 yüzyılda İstanbul kültüründe günlük hayatta, şiirde yaygın bir şekilde kullanılması, müzikte bu duygunun hakim olması elbette bu itibarla ilgili. Ama son yüzyılda İstanbul'un ve içinde yaşayanların birbirlerine karşılıklı bulaştırdıkları en kuvvetli ve kalıcı duygunun hüzün olmasını yalnızca kelimenin tasavvufi itibarıyla açıklamak yetersiz olacak. Son yüzyıllık İstanbul müziğinde hüznün bir ruh hali olarak ağırlıklı yerini ya da modern Türk şiirinde hüznün hep kalıp kelime olarak tıpkı divan şiirindeki mazmun gibi hem bir duygu olarak hem de hayattaki başarısızlık, isteksizlik ve içe çekilişi anlatan bir kavram olarak merkezi önemini de yalnızca kelimenin tarihi ve itibarıyla anlamak imkansız. Çocukluğumun İstanbul'unun bende uyandırdığı yoğun hüzün duygusunun kaynaklarını sezmek için bir yandan tarihe, Osmanlı Devleti'nin yıkılışının sonuçlarına, bir yandan da bu tarihin şehrin güzel manzaralarında ve insanlarında yansıyış biçimine bakmak gerek. Hüzün İstanbul'da hem önemli bir yerel müzik duygusu, şiir için temel bir kelime, hem hayata bir bakış açısı, bir ruh durumu ve şehri şehir yapan malzemenin ima ettiği şey. Bütün bu özellikleri aynı anda taşıdığı için de hüzün, şehrin gururla benimsediği ya da benimser gibi yaptığı bir ruh hali. Bu yüzden de olumsuz olduğu kadar olumlu bulunan bir duygu. Kelimenin işaret ettiği değişken şeye girmek için hüznü itibarlı ve şiirsel bir kelime ve duygu olarak değil, bir hastalık olarak görenlerin sözüne dönelim. Elkindi'ye göre duygu yalnızca bir sevdiğimizin ölümü ya da bir kayıpla ilgili değil, öfke, aşk, kin, kuruntu gibi hastalıklı pek çok ruh haliyle ilgilidir. Filozof ve tıp adamı İbn Sina da konuya böyle geniş bir açıdan baktığından, çaresiz bir sevdaya tutulan bir gencin hastalığının teşhisi için nabzı sayılırken, tutulduğu kızın adının söylenmesi gibi hüzün teşhisi yöntemleri önerir. Klasik İslam düşünürlerinin konuya bu yaklaşımı, 17. yüzyılın başında Melankolinin Anatomisi diye 1500 sayfalık tuhaf ama eğlenceli bir kitap yazan Oxford profesörü Robert Burton'ın düşünceleriyle karşılaştırmayı getiriyor akla. Oysa İbn Sina'nın Fiil Hüzn adlı eseri küçük bir risaledir. Bu karanlık acının nedeni olarak ölüm korkusu, aşk, yenilgi, fesat alemi, yiyecek içecek gibi pek çok ve değişken şeyi ansiklopedik bir yaklaşımla sayıp döktükleri ve tedavi içinde aynı geniş yaklaşımla tıp ile felsefeyi birleştirmeye çalışarak mantık, iş, musibetlere alışmak, ahlak, disiplin, periz gibi değişken çareler önermeleri yüzünden çok ayrı kültürel dünyaların ürünü oldukları zannedilebilecek bu metinlerin bir yakınlığı olduğu anlaşılıyor. Hüznün temel bir kaynağı olarak kara sevdanın sayılması ve melankoli kelimesinin Aristo zamanından kalma kökeni melania, kole, kara safra, yalnız duygunun bu çok bilinen rengini değil, hüzün ve melankoli kelimelerinin de bir zamanlar tıpkı bugünkü depresyon kelimesi gibi çok geniş bir yelpazeye yayılan kara bir acıya işaret ettiğini gösteriyor. Kelimelerin kullanımındaki temel fark, kendi de melankolik olmakla gururlanan Burton'ın melankoliyi mutlu bir yalnızlığa yol açtığı, hayal gücünü geliştirdiği için zaman zaman neşeyle olumlaması ve kara duygunun ister nedeni ister sonucu olsun yalnızlığı bu acının tam kalbine yerleştirmesiyle ortaya çıkıyor. Oysa hüzün hem tasavvufta hem de onu bir hastalık olarak gören El-Kindi'de klasik İslam düşüncesinde cemaatin değerleriyle tartılan, cemaate dönmemize yarayacağı için onaylanan ve sonuç olarak cemaatle, ortak amaçla çatışan bir şey. Çıkış noktam buğulu pencerelere bakarken bir çocuğun hissettiği duyguydu. Şimdi hüznü melankoliden ayıran şeye geliyoruz. Tek bir kişinin duyduğu melankoliye değil, milyonlarca kişinin ortaklaşa hissettiği o kara duyguya, hüzne yaklaşıyoruz. Bütün bir şehrin, İstanbul'un hüznünden söz etmeye çalışıyorum. Şehirle içinde yaşayanları birleştiren o benzersiz duyguyu anlamaya çalışmadan önce manzara resminin asıl konusunun manzaranın kendisi kadar uyandırdığı duygu olduğunu hatırlayalım. 19. yüzyılın ortasında özellikle romantikler arasında çok tekrarlanan bir düşünceydi bu. Baudelaire, Eugène Delacroix'ın resimlerinin en dikkati çeken özelliğinin onların melankolisi olduğunu söylerken, romantiklerin ve daha sonra dekadanların yaptığı gibi kelimeyi bütünüyle olumlu bir anlamda bir övgü olarak kullanıyordu. Baudelaire, Delacroix hakkındaki düşüncelerini 1846'da yazdıktan 6 yıl sonra İstanbul'a gelen yazar ve eleştirmen arkadaşı Théophile Gautier, yıllar sonra Yahya Kemal ve Tanpınar gibi İstanbul yazarlarını çok etkileyecek Konstantinopol adlı kitabında şehrin bazı manzaralarını aşırı melankolik bulurken de kelimeyi olumlu anlamda kullanıyordu. Ama şimdi İstanbul'un melankolisinden değil, bu duyguya benzeyen ve gururla içselleştirilen ve bir cemaat olarak hep birlikte paylaşılan hüznünden söz etmeye çalışıyorum. Bu, duygunun kendisiyle onu şehre duyuran ortamın birbirine karıştığı yerleri ve anları görebilmek demek. erken gelen akşam üstlerinden, arka mahallelerin sokak lambaları altında ellerinde bir torba evlerine dönen babalardan söz ediyorum. İkide bir çıkan bir iktisadi buhrandan sonra dükkanında soğuktan tir tir titreyerek bütün gün bir müşteri bekleyen yaşlı kitapçılardan, buhrandan sonra milletin daha az tıraş olduğundan şikayet eden berberlerden, boş iskelelere bağlanmış eski boğaz vapurlarını elinde kova yıkarken bir gözüyle de uzaktaki küçük siyah beyaz televizyonu seyreden ve az sonra gemide uykuya dalacak gemicilerden, parke kaplı dar yollarda arabalar arasında futbol oynayan çocuklardan, ücra otobüs duraklarında aralarında hiç konuşmadan hiç gelmeyen bir otobüsü bekleyen başörtülü eli plastik torbalı kadınlardan, eski yalıların boş kayıkhanelerinden, ağzına kadar işsizlerle dolu çayhanelerden, yaz akşamları şehrin en büyük meydanında sarhoş bir turist bulurum diye kaldırımları aşağı yukarı arşınlayan sabırlı pezevenklerden, kış akşamları alelacele vapura yetişen kalabalıklardan, akşamları eve bir türlü dönmeyen kocalarını beklerken perdeleri aralayıp sokağa bir bakış atan kadınlardan, cami avlularında küçük dini risaleler, tesbihler, hacı yağları satan takkeli ihtiyarlardan, on binlerce apartman binasının hepsi birbirine benzeyen girişlerinden, saray yavrusu bir konakken her tahtası her adımda gacur gucur inleyen bir belediye binasına dönüşmüş ahşap yapılardan, boş parkların kırık tahterevallilerinden, siste vapur düdüklerinden, ta Bizans'tan kalma yıkıntı halindeki şehir surlarından, akşamüstleri boşalan pazar yerlerinden, harabeye dönmüş eski tekke binalarından, yüzleri kir, pas, is ve tozla renksizleşmiş on binlerce apartmandan, midyeler ve yosunlarla kaplı paslı dubaların üzerinde yağmur altında hiç kıpırdamadan duran martılardan, yılın en soğuk gününde tek bir bacasından ancak gözükebilen incecik bir duman çıkan yüzyıllık koskoca konaklardan, Galata Köprüsü'nde balık tutan erkek kalabalıklarından, soğuk kütüphane salonlarından, sokak fotoğrafçılarından, bir zamanlar anlı şanlı, tavanları yaldızlı sinemayken erkeklerin kapısından utançla girdiği porno film salonuna dönüşmüş yerlerin nefes kokusundan, güneş battıktan sonra tek bir kadın görünmeyeceğin caddelerden, lodoslu, yarı sıcak, yarı rüzgarlı günlerde belediye denetimindeki kerhanelerin kapılarında biriken kalabalıklardan, indirimli et satış yerinin kapısında kuyruk olan genç kadınlardan, bayram günleri minareler arasına gerilen mahyaların sönük lambalarından, orası burası yırtılmış, karalanmış duvar afişlerinden, bir batı şehrinde olsa müzeye kaldırılacakken şehrin kirli sokaklarında, dik yokuşlarında dolmuş olarak oflaya poflaya inleyen 1950'lerden kalma yorgun Amerikan arabalarından, otobüsleri tıkış tıkış dolduran kalabalıklardan, kurşun kaplamaları, yağmur olukları sürekli çalınan camilerden, şehrin içinde bir ikinci alem gibi yaşayan mezarlıklardan ve servi ağaçlarından, Kadıköy-Karaköy arasında çalışan vapurların içinde akşamları yanan solgun lambalardan, sokaklarda önüne her gelene bir paket kağıt mendil satmaya çalışan küçük çocuklardan, hiç kimsenin bakmadığı saat kulelerinden, çocukların tarih kitaplarında okudukları Osmanlı zaferleriyle akşam evde yedikleri dayaklardan, seçmen sayımı, nüfus sayımı, terörist aramak bahaneleriyle ikide bir ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında görevlileri korkuyla beklemekten, gazetelerini bir küçük köşesine sıkıştırılmış mahallemizdeki 370 yıllık filanca caminin kubbesi çöküyor, devlet nerede türünden kimsenin okumadığı okur mektuplarından, şehrin en kalabalık yerlerindeki yeraltı geçitlerinin, üst geçitlerin, merdiven basamaklarının her birinin bir kenarının bir başka şekilde kırık olmasından, 40 yıldır aynı yerde İstanbul kartpostalları satan adamdan, en olmadık köşede karşınıza çıkan dilencilerden ve her gün aynı köşede aynı sözleri söyleyen dilencilerden, kalabalık caddelerde, vapurlarda, pasajlarda, geçitlerde, birden burnunuza gelen yoğun hela kokusundan, Hürriyet gazetesinin Güzin abla sütunlarını okuyan genç kızlardan, Üsküdar'daki pencereleri kızılımsı bir turuncu renge boyayan gün batımlarından, denize açılan balıkçılardan başka herkesin uyuduğu sabahın o en erken saatlerinden, Gülhane Parkı'ndaki hayvanat bahçesi bile denemeyecek yerdeki kafeslerin içindeki iki keçiyle canı sıkılan üç kediden, pavyonlarda Amerikan şarkıcılarıyla Türk pop yıldızlarını taklit eden üçüncü sınıf şarkıcılardan ve birinci sınıf şarkıcılardan, hiç kimsenin 6 yılda yes ve no demekten başka bir şey öğrenemediği, bitip tükenmez İngilizce derslerinde canları sıkılan öğrencilerden, Galata rıhtımında bekleyen göçmenlerden, kış akşamları dağılan, toplanan pazar yerlerinden geriye kalan sebze, meyve, çöp, kağıt, plastik torba, çuval, kutu, sandık artıklarından, pazar yerlerinde utanarak pazarlık yapan başörtülü güzel kadınlardan, 3 çocuğuyla sokakta zor yürüyen genç annelerden, Galata Köprüsü'nden Eyüp'e doğru bakıldığında Haliç'in görünümünden, rıhtımda müşteri beklerken manzaraya dalıp giden simitçilerden, her sene 1 dakika bütün şehir Atatürk'ü anmak için inançla hiç kıpırdamadan saygı duruşuna geçerken, uzaktan hepsi bir anda öten vapur düdüklerinden, parke taşlarının üstüne, asfalt üstüne asfalt döküle döküle bir zamanlar basamakla çıkılan bir yerken şimdi yolun altında kalmış, musluğu çalınmış bir mermer yığınına dönüşmüş yüzlerce yıllık mahalle çeşmelerinden, çocukluğumda orta sınıf ailelerin, doktorların, avukatların, öğretmenlerin hanımları ve çocuklarıyla akşam radyo dinlediği yan sokaklardaki apartman dairelerinde şimdi tıkış tıkış sıkıştırılmış overlock ve düğme makinelerinde bir siparişi yetiştirmek için sabaha kadar şehrin en düşük ücretiyle çalışan genç kızlardan, her şeyin kırık dökük eskimiş olmasından, sonbahar yaklaşırken Balkanlardan, Doğu ve Kuzey Avrupa'dan gelip güneye giderken Boğaz'ın, adaların üzerinden geçen leylekleri bütün şehrin seyretmesinden ve çocukluğumda her biri ağır bir yenilgiyle sonuçlanan milli maçlardan sonra sigara içe içe evlerine dönen erkek kalabalıklarından söz ediyorum. Bu duyguyu ve onu şehre yayan manzaraları, köşeleri, insanları iyi hissettiğimizde, onunla terbiye olduğumuzda bir noktadan sonra şehre nereden bakarsanız bakın, tıpkı soğuk kış sabahlarında birden güneş açı verince boğaz sularının üzerinde ince ince kıpırdanmaya başlayan o buğu gibi, hüzün duygusu manzarada ve insanlarda görülebilecek bir açıklığa kavuşur. Bu noktada hüzün, tek bir kişinin ruh halini anlatan melankoli duygusundan iyice uzaklaşır ve Claude Lévi-Strauss'un Trist Tropik'te, hüzünlü dönencelerde kullandığına benzer bir anlama yaklaşır. 41. paralelde yer alan İstanbul, iklim, coğrafya ve sert yoksulluk koşulları bakımından tropik kentlerine hiç benzetilemese de, hayatların kırılganlığı, batının merkezlerinden uzak olması ve insan ilişkilerinde bir batılının ilk başta anlamakta zorlanacağı esrarengiz bir hava, hüzün duygusuyla Lévi-Strauss'un kullandığı anlamda tristes denilen şeyin çağrışımlarını yaklaştırır. Tek bir kişinin hastalık olarak görülebilecek acısından değil, milyonların içinde yaşadığı bir kültürden, bir ortamdan ve bir duygudan bahsetmek için hüzün de tıpkı tristes gibi çok uygun bir kelime. İki kelime ve duygu arasındaki asıl fark İstanbul'un Delhi'den ya da São Paulo'dan çok daha zengin olması değil. Arka mahallelere gittikçe yoksulluk çeşitleri ve şehirler birbirlerine benzer. İstanbul'da geçmiş zaferlerin ve medeniyetlerin tarihinin ve kalıntılarının çok yakında olmasıdır. Ne kadar bakımsız, ilgiden yoksun ve beton yığınları arasına gömülmüş olurlarsa olsunlar, şehrin yalnız büyük anıtsal camileri ve tarihi binaları değil, kenardaki, köşedeki küçük kemerleri, çeşmeleri, mescitleri bile onlar arasında yaşayan milyonlarca kişiye bir büyük imparatorluktan arta kalmış olduklarını acıyla duyurur. Yıkılmış büyük imparatorluklardan geriye kalan büyük batı şehirlerinde olduğu gibi tarihi anıtlar bir müzedeki gibi korunup gururla övünülen ve sergilenen şeyler değildir İstanbul'da. Onlar arasında yalnızca yaşanır. Kimi batılı seyahatname yazarlarının, gezginlerin çok hoşuna giden bir şeydir bu. Ama şehrin duyargaları hassas sakinleri için geçmişin gücünün ve zenginliğinin o kültürle birlikte çekip gittiğini, bugünün geçmişle kıyaslanmayacak kadar yoksul ve kafası karışık olduğunu hatırlatır. Kirin, tozun, çamurun içinde bakımsızlıklarıyla çevreye uymuş bu yapılar, tıpkı çocukluğumda her biri teker teker yanan konaklar gibi onlarla gururlanma zevki de bırakmaz geriye. Bu duygu 1867'de İsviçre'deyken Dostoyevski'nin Cenevrelilerin şehirlerini çok sevmelerini hiç anlayamamasına benzetilebilir. En basit şeylere, hatta sokaktaki direklere bile çok güzel ve şahane şeylermiş gibi bakıyorlar diye öfkelenir Batı'ya öfkeli milliyetçi Dostoyevski yazdığı bir mektupta. Cenevreliler basit bir adres tarifi yaparken bile o şahane ve çok zarif bronz çeşmeyi geçtikten sonra diyerek içinde yaşadıkları tarihsel çevreyle gururlanırlar. Oysa benzeri durumda şu kör çeşmeden dön, yangın yeri boyunca sokaktan yürü derdi bir İstanbullu. Ayrıca bu yabancının bu yoksul sokaklarda göreceği şeylerden de huzursuz olarak. Gelişi güzel bir örnek, ileride sözünü edeceğim en büyük İstanbul yazarlarından birinin, Ahmet Rasim'in Bedia ve Güzel Eleni adlı hikayesinden alınabilir. İbrahim Paşa Hamamı'nı geçin, biraz daha ilerleyin. Sağ tarafınızda sokak başındaki yıkıntıya bakan köhne bir ev görürsünüz. Daha iyimser bir İstanbullu belki de herkesin yaptığı gibi adresi İstanbul'un en büyük zenginliği olan bakkallar ve kahvehanelerle tarif ederdi. Çünkü güçlü bir imparatorluktan geriye kalmış olmanın hüznünden kurtulmanın en kestirme yolu, tarihsel yapılarla hiç ilgilenmemek ve binaların adlarını ve onları birbirlerinden ayıran mimari özelliklere bile hiç dikkat etmemektir. Yoksulluk ve bilgisizliğin de yardımıyla İstanbullular böyle yapar. Mesela tarih fikrine bütünüyle boş verip bu binalara bugün dikilmiş muamelesi yapıp şehir surlarından taş söküp kendi inşaatlarında kullanırlar ya da onları betonla onarmaya girişirler. Yakıp yakıp yerine batılı modern bir apartman dikmek de unutmanın bir yoludur. Bütün bu ilgisizlik ve yıkım da en sonunda hüzün duygusunu, ona beyhudelik ve sefalet tınısını da ekleyerek artırır. Yıkım, kayıp ve yoksulluğun acısının geliştirdiği hüzün duygusu, İstanbulluları yeni yenilgilere ve başka yoksulluk biçimlerini hazırlar. Bu noktada hüznü tristesten ayıran şey çok kesin. Claude Lévi-Strauss'un o benzersiz kitabında anlattığı tristes, tropiklerdeki bütün o yoksul ve büyük kentlerin, çaresizliğin, insan yığınlarının bir batılıya yaşattığı duygudur. O şehirlerin ve oralarda yaşayanların ruh halini değil, oralara ulaşmış bir batılının suçluluk duygularını, ön yargılardan ve klişelerden kurtulma azmini ve hissettiği acımayla karışık, son derece insani acıyı anlatır. Hüzün ise dışarıdan bakan birinin değil, İstanbullunun kendi durumundan çıkararak geliştirdiği bir tepkidir. Klasik Osmanlı müziği, Türk pop müziği ve 1980'lerde gelişen ve arabesk denen müzik, kendini acıma ile kederlenme arasında çeşitli incelik dereceleriyle gidip gelerek hep bu duyguyu açığa vurur. Şehre dışarıdan gelen batılı çoğu zaman ne bu hüznü ne de melankoliyi hisseder. Sonunda kendini başarıyla öldürecek güçte melankolisi olan Gerard de Nerval bile İstanbul'da şehrin renkleri, hayatı, şiddeti ve törenleriyle heyecanlanarak eğlenmiş, mezarlıklarda bile kadın kahkahaları işitmiştir. Belki de bu onun İstanbul'a geldiği yıllarda yıkım ve kayıp duygusunun yeterince hissedilmemesi, Osmanlı Devleti'nin hala güçlükle de olsa ayakta durmasından değil, Nerval'in zaten Voyage en Orient adlı kalın kitabını Batılıların basma kalıp Doğu düşlerinin renkleriyle ilişkiye girerek kendi melankolisini unutmak için yazmasındandır. İstanbul'daki hüznün kaynağının yoksulluk, yenilgi ve bir kayıp duygusu olduğunu söylediğime göre hüzün kelimesinin Kur'an'daki anlamına geri dönüyorum. Ama İstanbul hüznü geçici bir hastalık ya da başımıza gelmiş kurtulunması gereken bir acı gibi değil, kendi seçtiği bir şey gibi taşır. Hüznün bu özel anlamı başka bütün zevkler boş, hiçbir melankoli kadar tatlı değil diye yazan Robert Burton'ın melankolisine yaklaşsa da Burton'daki kendi kendiyle alay ve mizah, İstanbul'un hüznü yaşayışında yerini gurura, hatta mağrurca böbürlenmeye bırakır. Cumhuriyet sonrası modern Türk şiiri de hüzne, aynı anlayışla kaçınılmaz bir kader ve insan ruhunu kurtararak ona derinlik veren bir duygu gibi sarılır. Bu duygu aynı zamanda şair ile hayat arasında bir çeşit buğulu cam gibidir. Hayatın hüzünlü bir iz düşümü şair için hayatın kendisinden çekicidir. Benzeri içe çekilmeyi kendi yoksulluk ve eziklikleri için İstanbullular da yapar. Hayat karşısında bilinçli bir çekilme anlamına gelen bu duygu, bir yandan hüznün tasavvuf edebiyatında kazandığı itibardan yararlanırken, bir yandan da şehirde yaşayanların başarısızlık, kararsızlık, yenilgi ve yoksulluklarının bilinçle ve gururla seçilmiş bir nedeniymiş gibi gözükür. Bu anlamda hüzün, hayattaki eksikliğin, büyük kayıpların yalnızca sonucu gibi değil, daha önemlisi asıl nedeni gibi de sunulur. Çocukluğumun ve gençliğimin Türk filmlerinin kahramanları tıpkı o yıllarda tanık olduğum, işittiğim pek çok gerçek hikayenin kahramanı gibi sanki doğuştan içlerinde taşıdıkları bu hüzün duygusu yüzünden sevgililerine, paraya, başarıya karşı istekli davranmazlardı. Hüzün İstanbulluyu hem tutuk yapar hem de tutukluğuna bir mazeret olur. Balzac'ın Rastinyak gibi kahramanlar aracılığıyla olumladığı ve modern şehrin kalbine yerleştirdiği başarma hırsı, toplumun karşısında birey olma bilinci hüzne uzaktır. İstanbulluların hüznü, cemaatin değerlerine ve biçimlerine karşı her türlü yaratıcılığı köreltir ve azla yetinmenin, herkese benzemenin ve alçak gönüllü olmanın ahlakına destek olur. yokluk, yoksulluk zamanlarında hayatta kalabilmek için gerekli dayanışma duygusunu şereflendiren hüzün, hayatın ve şehrin tersinden okunmasına yol açar. Yenilgi ve yoksulluğu bir sonuç değil, hayata başlamadan önce şerefli bir ön kabul olarak gösterdiği için hem itibarlı hem de yanıltıcı bir tutumdur. İstanbul, hayatına onulmaz bir hastalık gibi sinmiş olan, bir türlü yenilemeyen ve bir kader gibi yaşanan yoksulluk, akıl karışıklığı ve siyahla beyazın hakimiyeti, böylece bir başarısızlık ve beceriksizlik olarak değil, bir şeref olarak yaşanır. Bu tutum ta 1580'lerde, kendisi de melankolik olmasına rağmen, tristes kavramından söz ederken bu duygudan çok uzak olduğunu iddia eden Montaigne'in ve yıllar sonra Flaubert'in kendine güvenen akılcılığı ve bireyciliğinin tam tersidir. Tristesse bazılarının büyük harflerle yazılmış bilgelik, fazilet ve vicdan yakıştırmasının hiç yerinde olmadığını ima eden Montaigne, İtalyanların tristezza kelimesine zararlı ve delice bir çeşit kötücüllük anlamı vermelerini beğenir. Montaigne için keder tıpkı ölüm karşısındaki tutumunda olduğu gibi kitaplarıyla yalnız başına yaşayan bir aydının tek başına aklıyla yenmeye çalıştığı bir şeydi. İstanbul ise hüznü bir büyük şehir olarak hep birlikte olumlayarak yaşar. İstanbul ile ilgili modern Türk edebiyatının, şiirinin ve müziğinin bu duyguyu önemseyerek, gururla sahiplenerek ve bir zafer haline getirerek yaptığı şey, hüznü bir cemaat olarak şehri tarif eden, birleştiren bir merkez olarak kurmaktır. İstanbul hakkında yazılmış romanların en büyüğü olan Huzur'da, kahramanlar şehrin tarihinin, yıkım ve kayıp duygusunun kendilerine verdiği hüzün yüzünden kırık iradeli ve yenilgiye mahkumdurlar. Aşk hüzün yüzünden huzurla sonuçlanmaz. Siyah beyaz İstanbul filmlerinde en içe işleyen ve hakiki gözüken aşk hikayesi, esas olanın daha baştan verili doğuştan hüznü yüzünden melodramla sonuçlanır. Bu siyah beyaz filmlerin çoğunda da Tanpınar'ın Huzur romanında olduğu gibi içe çekildikleri, yeterince kararlı ve girişken davranmadıkları ve tarihin ve çevrelerinin onlara dayattığı şartlara boyun eğdikleri için mutlu olamayan hüzünlü kahramanlarla kendimizi özdeşleştirdiğimiz an İstanbul'un manzaraları da ne kadar güzel, eşsiz, pitoresk ya da tanıdık görüntüler olurlarsa olsunlar, aynı hüzünle titreşmeye başlarlar. Bazen televizyonda kanal değiştirirken ortasından bir yerden gelişi güzel seyretmeye başladığım bu filmlerdeki siyah beyaz sokak sahnelerini görünce aklıma bir düşünce takılır. Kenar mahalledeki ahşap evin aydınlık pencerelerine bakarak başkasıyla evlenmekte olan sevgiliyi düşleyen kahramanın yürüdüğü parke taşlı sokakları gördüğümde ya da zengin ve güçlü fabrikatör karşısında alçak gönüllülük ve kanaatkarlığı bir gurur ve irade gösterisine dönüştüren kahramanın seyrettiği siyah beyaz boğaz manzaralarına bakarken aslında hüznün kahramanın kırık ve acıklı hikayesinden ya da sevgiliyi elde edememiş olmasından değil, manzaranın, sokakların, İstanbul görüntülerinin içinden çıktığını ve kahramanın iradesini kırdığını düşünürüm. O zaman yalnızca manzaraya, arka sokak görüntüsüne bakarak kahramanların hikayesini anlayıp hüznünü hissedebileceğimi de geçiririm aklımdan. Bu popüler filmlere göre çok daha yüksek sanat ürünü olan Tanpınar'ın Huzur adlı romanının kahramanları da aynı şekilde ilişkileri ne zaman bir tıkanıklığa doğru ilerlese ya bir boğaz gezisine çıkar ya da İstanbul'un arka sokaklarına gidip yıkıntıları seyrederek hüzünlenirler. Bu yıkım ve kayıp duygusunu, hüznü bir yandan şehirle paylaşırken, diğer yandan huzurun yazarı Tanpınar gibi okuma zevki edinmiş, Batı kültürü heyecanı ve modern olma isteği de duyan İstanbul yazarlarının, şairlerinin sorunu daha karmaşık ve kederli, hüznün tadını veren cemaat duygusuyla Batı'dan edindiği kitapların ima ettiği Montaigne gibi akılcı ya da Thoreau gibi duygusal bir yalnızlık arasında kalmak. Bu yazarların bazılarının çözüm olarak bulup geliştirdikleri bir İstanbul imgesinin keşfi de benim hikayemin ve İstanbul'un bir parçası artık. Bu kitabı, bu hayali düşe kalka rastlantılar, okumalar ve gezintilerle keşfeden, geliştiren bu dört hüzünlü İstanbul yazarının eserleriyle konuşa tartışa yazdım.